Ayrım 8. Büyük Hesaplaşma. Jack the Brawl. Sayfa 74. Max Johnson kalabalığın arasına karışıp Mercer'ı minnetle yine özgür bıraktı. Max'in verdiği içkiyi bitirip ikincisinden kısa bir yudum aldı, şatafatlı salona bakıp kendi kendine güldü. Bir kişi ne kadar zengin olursa olsun sorunların aynı olduğunu anladı. Max Johnston kendi sorununu açıkça gösteriyordu. Karısı alkole bağlı, intihar arzusuna teslim olduktan sonra dul kalmıştı. Mercer onun alkol sorununu Houston'daki Max'le ilk kez karşılaştığı zamandan hatırlıyordu. Partinin başlamasından bir saat sonra Barbara Johnston öyle sarhoş olmuştu ki Max kadını limuzine taşıması için şoförünü çağırmak zorunda kalmıştı. 6 yıl sonra medyanın arsızca bildirdiği sayısız rehabilitasyon programının ardından Barbara bir şişe vodkanın 5'te biriyle bir kutu uyku hapı yutmuştu. İntihar mektubunda uyuyacağım, lütfen beni yaşam daha kolay olduğunda uyandırın diye yazmıştı. Ve şimdi Max ülkenin en güçlü kişilerinin bazılarının gözleri önünde kızıyla kavga ediyordu. Mercer eğer başarının bedeli buysa Max hepsini alabilir diye geçirdi içinden. Odayı incelerken Aggie'yi görememiş ve bir nebze rahatlama hissetmişti. Şu anda onunla konuşmak en iyi ihtimalle tatsız olurdu. Birkaç dakika içinde az önce yaşanan çirkin manzara unutulmuş ve Mercer, Johnston Group'un bilimsel kolunun başkan yardımcısıyla sohbete koyulmuştu. Yarım saat sonra Aggie'nin parfümünün kokusunu aldı. Daha önce fark etmemişti. Ancak koku öylesine hoştu ki. Mercer etrafındaki erkeklerin kurt misali, kadınlarınsa kıskançlık dolu bakışlarından Aggie Johnston'ın arkasında olduğunu anlamıştı. Arkasına döndü. Kadın babasıyla yaşadığı yüzleşmeyi atlatmışa benziyordu. Ancak Mercer onun inanılmaz yeşil gözlerinde daha önce hiç tanık olmadığı bir hüzün olduğunu fark etti. İlişkiler hakkında basma kalıp laflarla ahkam kesmek yerine hiçbir şey olmamış gibi davranmanın daha iyi olacağını biliyordu. Mesleğime yaptığın saldırının aksini kanıtlama şansım olmadı. Aggie'nin dudakları da hafifçe kıvırarak teşekkürlerini ifade etmesi Mercer'ı aşırı sevindirmişti. Yine de Aggie konuşmaya başladığında alaycılık sesine soğukluk katmıştı. Babamın şirketinin emrinde tam 4 hukuk firması ve halkla ilişkiler uzmanlarından oluşan bir ordu var. Şirketin geri kalanının çevre felaketlerine yol açmasından daha hızlı bahaneler üretiyorlar. Senin de kendinden bekleneni yapacağından eminim. Aggie durup Mercer'a duygusuz gözlerle baktı. Tahmin edeyim. Bana senin yaptığın işin dünyanın dört bir yanında iş olanakları yarattığını, açlıktan ölen ve hala 19. yüzyılda yaşayan insanlara umut verdiğini söyleyeceksin. Kulağa doğru geliyor mu? Mercer onun tipik bir sebep-sonuç protestocusu olduğunu tahmin etti. Eğer dünyada bir sonuç meydana geliyorsa Aggie sebebe katılacaktı. Hiç kuşkusuz çeşitli organizasyonlarda yer alacak, yeni örgütler popülerlik kazanırlarken o da onları destekleyecekti. Harry White bu tür kişilerle alay eder, onları geçici hevesli liberaller olarak adlandırırdı. Siyasal açıdan doğru ve güncel olduğu sürece Aggie'nin kendi fikirlerinin diğerlerininkiyle tamamen ters düşmesinin bir önemi yoktu. Mercer ona aynı sertlikle yanıt verirken bu noktayı kendi yararına kullandı. Sıklıkla kilometrelerce mesafeden köylerine su taşımak zorunda oldukları için kaç milyon genç kızın doğru düzgün bir yaşamdan mahrum edildiğini biliyor musun sen? O insanlar sürü hayvanlarıyla aynı seviyeye indiriliyorlar. Çünkü bir kuyuları ve bir mekanik pompaları yok. Ulaşılabilir su öylesine sıradan bir madde ki varlığı gayet doğal karşılanıyor ama dünyadaki pek çok insan için ancak düşleyebildikleri bir lüks. Benim yarattığım, senin alay ettiğin iş olanakları o kadınları özgürleştirebilir. Benim çalıştığım bir şirket elemanlarına para ödemeye başladığı zaman bu durumdan yalnızca çalışanlar değil, aynı zamanda aileleri ve köyleri de etkilenir. İnsanları umutlandırır. Tanrım, onları inkar etmek, insanoğlunun istismar edildiği sömürge dönemlerine geri dönmek demektir. İstediğim bu mu? Mercer her ne kadar Ege'nin çok güzel olduğunu düşünürse düşünsün, kendisini sindirmeye çalışmasına kesinlikle izin vermeyecekti. Mercer'ın hem iyi hem de kötü yöndeki ünü inançları kadar güçlüydü ve ne olursa olsun bunu sonuna kadar savunacaktı. Ege'nin gülüşü kibirli ve alaycıydı. İyi denemeydi Doktor Mercer. Birçok kişi de işe yarayabilir. Kadın haklarına inanan biri olmama ve maruz kaldığımız muameleye çok üzülmeme karşın feminist değil, çevreciyim. Sosyalist veya teknoloji karşıtı da olmadığım için öne sürdüğünüz görüşler tartışmaya açık. Benim kendi inançlarım var, sizin de kendi inançlarınız var. Bu inançlar birbirleriyle uyuşmuyor. Dün sınıfta söylediklerimin hiçbiri sana mantıklı gelmedi mi? Mercer onun yanından ayrılmamasını sağlamak için ortak bir paydada buluşabileceklerini umuyordu. Hayır, kesinlikle gelmedi. Öğrencileri etkilemiş olabilir ama klişeler ve abartılar gerçekten bilgili olan birini etkilemez. Ve senin çevremizi yok ederek insanlığın evrimi uyguladıklarına yönelik kurama gelince bu bir deli saçması ve bunu sen de biliyorsun. Onun ağzını bozması Mercer'a çekici geldi. Sözlerime dikkat et. Evrim ve nesillerin tükenmeleriyle ilgili daha fazla şey öğrendikçe davranışların da türlerin ölmelerine çevre veya diğer etkenlerde meydana gelen değişiklikler kadar katkıda bulunduğunu anlayacağız. Eğer eylemlerimiz yok olmamıza katkıda bulunuyorsa bu doğanın bizimle yaptığı anlaşmadır nokta. Kadın, peki sen bu durumu değiştirmek için bir neden görmüyor musun diye ona meydan okudu. Ben buna engel olmanın bir yolu olmadığını görüyorum. Çin hükümeti ülkedeki her eve bir buzdolabı dağıtmayı planlıyor. Kullandıkları eski teknoloji, kloroflorokarbon gazı ve ozon tabakasını incelten diğer gazların salınmasına yol açacak. Ve Batı'nın herhangi bir karşı girişimi beyhude olacak. Senin çok korktuğun o sera etkisini önleyebilmek için yeterince hızlı denetim yapamadık. Küresel Çevreci Eylem Birliği neden onlara engel olmayı denemiyor? Sizin gibi gruplar itilaf yaratmak ve ana başlıkları biriktirmekte ustasınız. Ama uygulanabilir çözümler sunma girişiminde bulunmuyorsunuz. Çığlıklarınızın arkasında yeterli olgusal gerçek bulunmaması nedeniyle amacınızı anlatmak için duygulara sesleniyorsunuz. Sen büyük bir olasılıkla Rio'daki dünya zirvesinden çıkan sonuçlara da katılıyorsundur. Ege gururla, ben o zirveye katıldım diye karşı ateş açtı. Rio deklarasyonunun 15. maddesini hatırlıyor musun? Ege başını salladı. Öylesine nefret etmiştim ki asla unutmamak istediğim için kendimi ezberlemeye zorladım. Bilimsel kesinliğin olmaması, çevresel bozulmanın engellenmesinde, maliyeti uygun önlemlerin engellenmesi için bir neden olarak gösterilmeyecektir. Bu alınacak önlemlerde kanıta gerek olmadığı anlamına gelir. Vergi mükelleflerinin paraları aslında mevcut bile olmayan bir sorun için harcanabilir. Amerika'nın bu saçmalığa imza atarak nasıl harcandığını kesinlikle denetleme imkanı olmayacak milyarlarca doları bağışlaması inanılır gibi değil. Sen insanoğlunun dünyayı umursama tarzını değiştirmek için uğraştığını mı sanıyorsun? Rio'da imzalanan ve gündem 21 adı verilen bir diğer belgede kuzey yarı kürede görülen çevresel zararları durdurmanın tek yolunun güney yarı küredeki 3. dünya ülkelerine tonlarca para akıtmak olduğu etkin bir biçimde belirtilmişti. Bu sana mantıklı geliyor mu? Bana kesinlikle gelmiyor. Dün sınıfta da dediğim gibi sen bizim başarılarımızdan ötürü utanç duyuyorsan üzgünüm ama bazılarımız bu başarılarla gurur duyuyor. Mercer Ege'yi nutku tutulmuş ve ağzı şaşkınlıktan bir karış açılmış bir halde bırakarak gitmek üzere arkasına döndü. Gitmeden evvel önemsiz bir şey daha. Küresel ısınmanın kanıtlanması için bel bağladığın o aynı bilim insanları 1970'li yıllarda aslında hava kirliliğinin gezegenin soğumasına yol açtığını ve bizleri yeni bir buzul çağına doğru götürdüğünü yazıyorlardı. Klişelerini ve abartılarını gerçeklerle destekleyebildiğinde tekrar konuşuruz. Ege yanıt verme fırsatı bulamadan gitmişti Mercer. Partiye en son gelen ve oradan ayrılan ilk kişi olduğu için Mercer'ın uzun adımlar atarak ön kapıdan dışarı çıkmasından sadece birkaç dakika sonra Vale Jaguar'ın araba kapısının önüne çekebilmişti. Mercer öncelikle böyle bir konuşmaya girdiği için kendisine kızmıştı ve keşke küçük beynimle düşüneceğime, her şeyi bilen beynimle düşünseydim diye geçiriyordu içinden. Çekimi yatsıyamıyordu ama olayın ancak bu noktaya kadar gitmesine izin verecekti. Mercer arabanın koltuğuna yerleşti ve kapıyı çarparak kapattı. Tam aracı parktan çıkartırken beyaz eklemler yolcu tarafındaki camı tıklattı. Şaşıran Mercer kilitleri açan düğmeye bastı ve Aggie Johnston Jaguar'a bindi. Mercer tek kelime bile etmeden arabayı hareket ettirdi. Gaza yüklenirken motor mutlulukla homurdandı. Mercer ana yola çıktığında Aggie küçük çantasından bir sigara paketiyle altın bir çakmak çıkardı. Sigarasını yakarken sigara içmesiyle ilgili yoruma meydan okurmuşçasına düşmanca bir bakış attı ve sigaranın ateşi kumanda tablosunun koyu rengi karşısında göz kamaştırıcı şekilde dalgalandı. Aggie susarken Mercer bu işin nereye gideceğini merak ederek onu bekledi ve içten içe kadının peşinden gelmesinden dolayı mutlu oldu. Onu sevdiğim kadar nefret de ediyorum. Mercer onun babasından söz ettiğini biliyordu. Pek çok açıdan şimdiye kadar karşılaştığım en nazik, en düşünceli adamdır. Ama ona muhalefet etmekten alamıyorum kendimi. Sağlık manyağı olduğu için 14 yaşımdayken yakalanmayı umarak çalışanların sigaralarını aşırmaya başladım. Ama babam farkına bile varmadı. Sigara içtiğimi hala bilmez. Babam bütün parasını petrol işinden kazandığı için daha ne anlama geldiğini bile bilmeden çevreci olmaya karar vermiştim. Cam aşağıya kaydı ve Aggie içilmiş sigarasını karanlığa fırlattı. Bazen yaptıklarımın farkında olup olmadığını merak ediyorum. Tanrı bilir annemin çaresizliğini iş işten geçene kadar asla fark etmemiştir. Mercer onun konuşmak istediğini anladığı için suskunluğunu koruyordu. Annem ben master'ımı yaparken kendisini öldürdü. Annemin öldüğünü babamın cenazeye katılmak üzere beni eve götürmesi için gönderdiği şoförden öğrendim. Annemle birbirimize yakın olduğumuzu düşüneceksin belki. Aslında değildik. Cenazede ağladım. Hala bazen ağlıyorum. Ancak ağlamamın nedeni annemi kaybetmiş olmam değil. Nedeni acıma. Annem hakikaten acınacak biriydi. Onunla ilgili yegane güçlü anılarım sarhoş olduğundaki anılar ve bir defasında intihara teşebbüs etmeden önce onu yatakta başka bir adamla basıyordum az kalsın. Babamı o kadar fena suçlamak istedim ki ama yapamadım. Annem de onu burada kalmaya zorlayan içki ve yasak ilişkilerle kendisine acı çektirmeyi sürdürmesi için ona bir sebep yaratacak kendisine zarar verme eğilimi vardı. Babamı terk etmiş olsaydı bile yaşamına son verecekti. Evvelce insanoğlunun yazgısından söz ettin. Barbara Johnston'ın yazgısı kendi hayatına kendi elleriyle son vermekti ve hiçbir şey buna engel olamazdı. Mercer Aggie'ye dikkatle baktı. Yeni bir sigara yakarken elleri titriyordu ancak sesi sakindi. Kişiliğini oluşturan ve hareketlerinin nedeni olan duygusal çatışmaları kavrayabilmek için uzman bir psikolog olmaya gerek yoktu. Babasına duyduğu öfke babasına karşı gelme sebeplerini savunmaya itmişti Aggie'yi ve o öfke annesinin ölmesinden değil, Aggie'nin onun ölümüne engel olamamasındaki kendi yetersizliğinden kaynaklanıyordu. Her şey Mercer'ı ondan uzak durması için uyarıyordu. Lakin kadının sertlik ve zayıflıkla yaşadığı çelişki onu Aggie'ye çekiyordu. Ülkenin başkentine yaklaşırlarken Mercer nerede yaşıyorsun diye sordu. Georgetown'da kanalın üstünde bir dairem var. Yolculuğun kalan kısmını sessizlik içinde aldılar. Ancak bu rahatsız edici bir sessizlik değildi. Aggie tek heceli talimatlarla ya da sadece başını sallayarak oturduğu sokağa yönlendirdi Mercer'ı. Evi Chesapeake and Ohio kanalının üzerinde bir zamanlar depo olarak kullanılan bir binadaydı. Mercer buradaki daire fiyatlarının çeyrek milyon dolardan başladığını ve giderek de arttığını biliyordu. Mercer arabayı binanın girişine yanaştırırken bardaktan boşanırcasına yağmaya başlamış olan yağmur ön camı dövüyor, benekler halinde damlalarını bırakıyordu. Kucağımdaki çantasını tutan zayıf vücudu Jaguar'ın çanak biçimindeki geniş koltuğu tarafından kavranmış Egi rüzgarın dinmesini bekledi. Konuştuğunda sesi yumuşak, adeta çekingen çıkmıştı.
Bu gece amacım seninle kavga etmek değildi. Aslında galiba seni baştan çıkarmak istedim.
Egi Mercer'ın vermeyi reddettiği tepkiyi bekleyerek ona baktı.
Seninle ilk kez karşılaştığımda bende asil bir izlenim bırakmıştın. Senin diğerlerinden farklı olduğunu düşünmüştüm. Sanırım bu bir öğrenci kızın aşkıydı.
Egi kapıyı açtı ve eğilerek arabadan indi. Binaya girip gözden kaybolmadan önce başını Jaguar'dan içeriye soktu.
Düş kırıklığının ne demek olduğunu genç yaşta öğrendiğim için şanslıyım.
Kapı yavaşça kapandı, Egi gitmişti. Onun açıklamasından ötürü incinen Mercer, şu eski Mercer cazibesi yine iş başında diye mırıldandı. Biraz önce olanları sindirmek için kendisine zaman tanımaktansa bu konuyu bir süreliğine zihninden atmaya karar verdi. Ancak arabasının telefonunu tuşlayıp 4500 kilometre uzakta çalmasını dinlerken Egi'nin düş kırıklığı ile ilgili patlamasının kendisinden ziyade babasına yönelik olduğunu biliyordu. Onu baştan çıkartma konusuna gelince,
Egi Mercer'ın çekiciliğinden ötürü nefesi kesilen ilk kadın değildi ve büyük bir olasılıkla sonuncusu da olmayacaktı.
Telefonun çalması kesildi. Howard Small'un evini aradınız. Üzgünüm, şu anda burada olmadığım için telefonunuzu yanıtlayamıyorum. Lütfen sinyal sesinden sonra mesaj bırakın.
Lanet olsun. Mercer mesaj bırakmadan bağlantıyı kesti. 18 yaşındaki Jamal Lincoln, Washington'ın en fakir mahallelerinden birinde son derece olağan olarak nitelendirilen yaşamlardan birini sürdürmüştü. 13 yaşında çete üyesi olmuş, ilk aksiyonu çeteye katılmasından 2 hafta sonra kötü sonuçlanan bir alışveriş neticesinde çapraz ateşte kaldığında yaşamıştı. 9 milimetrelik bir silah kuzeni Rufus'u başının arkasından vurduğunda Lincoln onun elinden düşürdüğü silahı kapıp tetiği çekebildiği hızla ardı ardına ateş etmişti. Hiçbir şey vuramamıştı ama ateş etmenin onda uyandırdığı duygu kaçınılmaz bir sonu olacak bir yaşamın başlangıcı olmuştu. O çatışmadan bir hafta sonra 24 saat açık olan bir dükkandaki tezgahların göğsüne 2 kurşun yerleştirip adamın yaşamının bedeli olan 37 doları ilk eroinini almak için kullanmıştı. Çete içinde yavaş yavaş yükselmiş, ceset sayısı arttıkça Lincoln de terfi etmişti. Adının Swahili dilinde kara şimşek anlamına gelmesiyle övünen çete lideri Niyewusi Radi doğum gününde ona bir fahişe hediye ettiğinde 14 yaşında bekaretini kaybetmişti Lincoln. Hala okula gidiyor, vaktini koridorlarda dolaşarak ya da okulun dışında pusuya yatıp uyuşturucu satarak ve çeteye adam toplamakla geçiriyordu. İki konuda da yetenekliydi. 17 yaşına geldiğinde Radin'in baş yardımcılıklarından birine yükselecek kadar silahlı çatışma geçmişti başından. Radin 24 yaşında ve fazla zamanı kalmamış bir milyonerdi. Herkes onun şansının yakında biteceğini biliyordu. Sürdürmekte olduğu yaşam eninde sonunda onu öldürecekti ve bu şekilde ne kadar uzun süre devam ederse ölümü de o kadar çabuk gelecekti. Artık 18 yaşında olan Jamal, çete reisliğini devralacaklar, gerçek anlamda para kazanacaklar ve gerçek güce kavuşacaklar sırasında ikinciydi. Bu nedenle de daha önce adını bile duymadığı bir herifi mıhlamak üzere faaliyet bölgelerinin dışında bir yere gönderilmesine içerlemişti. O gecenin erken saatlerinde Radi, Jamal'ı Anacostia'daki sağlıksız bir binanın içinde yan yana oluşturulmuş bir dizi odadan ibaret evine davet etmişti. Ona ne yapacağını söyleyip temiz bir silah vermişti. Bu arada da insanın tüylerini ürperten o beyaz herif, Radi'nin çalışma masasının yanındaki kanepeden onları izlemişti. Her şey adamın bir aynasız olduğunu bağırıyordu ve Radi Jamal'a Arlington'daki herifi harcamasını söylediğinde adam gözünü bile kırpmamıştı. Jamal odadan çıkarken beyaz herif oturduğu kanepeden kalkmış ve onu çıplak pasısından yakalamıştı. Jamal'ın kolları kalındı, parlak teninin altında ip gibi kasları gergindi. Adamın ince, soluk ve kemikli parmakları koluna öylesine gömülmüşlerdi ki Jamal acıdan kıvranıyordu.
Soygun gibi göster. Saatini, cüzdanını, istediğin her şeyi al ve öldüğünden emin ol. Herif ölmezse sen ölürsün.
Cemal kolunu çekmeye çabalayarak sen kim olduğunu sanıyorsun orospu çocuğu diye bağırdı. Pazısını kavramış eller daha fazla sıkmaya başladı. Cemal'ı dizlerinin üzerine çökmeye zorladı.
Velis köpeğine havlamayı kesmesini söyle. Yoksa kolunu koparıp o kolla ölene kadar pataklarım onu.
Herifin işini bitir tamam mı Cemal? Lanet olası sorular sorma. Hiç kimse Radi'ye asıl adıyla hitap etmez, korkusunu sesine yansıtmazdı. Ancak siyah takım elbiseli adam Cemal'ı korkutmuştu. Bitireceğim Radi. Cemal şefine baktığında onun rahatlayarak derin bir iç geçirdiğini fark edip şaşırdı. Kolundaki kısa zaman önce çalınmış Rolex'e göre Cemal 3 saattir sokağa arşınlıyordu. Beklediği sırada polis arabası geçmemiş ve Cemal yalnızca birkaç birader görmüştü. Çoğunlukla beyazmış gibi davranmaya çalışan zebralar, biraz korunmasız olsa da yeterince gizliydi ve kendisini oldukça güvende hissediyordu. Nasıl hissederse etsin herifin işini görmeden o mahalleden ayrılmasına imkan yoktu. O beyaz herifle tekrar karşılaşmak istemiyordu. Özellikle artık yağmur yağmaya başladığı için yolun ucundaki bara kaçmayı düşündü. Sahte kimliği yeterince iyiydi ama Cemal hiç kimsenin kendini yakından görmesini istemiyordu. Adam öldüğünde bütün tanıklar saldırganın siyah deri ceketli genç bir zenci olduğunu söyleyeceklerdi. Hey tanrım, kahrolası şehrin yarısı öyleydi zaten. Cemal bir ışığın karanlıktaki binaları yalayıp geçtiğini görünce bir arabanın sokağa saptığını anladı. Hızla döndü ve aşağı yukarı 6 blok ileride bir aracın farlarının o barın önünden geçtiğini gördü. Cebindeki kocaman Glock 17 bir anda afillemişti adeta. Saat 11'i çeyrek geçiyordu ve bütün evler saatlerdir sessizdi. Gelen Cemal'ın adamı olmalıydı.
8. ayrımın sonu. Sayfa 83.